Ayrım 21. Incognito. David Eagleman. Sayfa 218. Maymunlarla yapılan çalışmaların kazandığı başarı sonucunda gen çevre etkileşimleri insanlar üzerinde de incelenmeye başladı. 2001 yılında Asfalom Kaspi ve çalışma arkadaşlarının depresyonla ilgili genlerin de var olup olmadığını merak ederek çıktıkları arayış ilginç bir yanıta götürmüştü onları. Eh işte, bulgular sizi depresyona yatkın hale getiren genlerin gerçekten de bulunduğunu ama hastalığa yakalanıp yakalanmamanızın yaşadığınız olaylara bağlı olduğunu gösteriyordu. Araştırmacılar bu sonuca varmadan önce düzinelerce kişiyle görüşmeler yapmış ve yaşamlarında ne tür travmatik olaylarla sevilen birini kaybetmek, ciddi bir trafik kazası ve bunun gibi karşılaştıklarını öğrenmeye çalışmışlardı. Çalışmada özellikle de beyindeki serotonin düzeyinin ayarlanmasında devreye giren genin bir formu üzerinde yoğunlaşan araştırmacılar her bir katılımcının genetik yapısını da incelemişlerdi. İnsanlar genden iki kopya taşıdıkları için biri anneden biri babadan olmak üzere karşımıza üç farklı kombinasyon çıkabilmektedir. Kısa kısa, kısa uzun ve uzun uzun. Ortaya çıkan ilginç sonuç, kısa kısa kombinasyonunun insanları klinik depresyona yatkın hale getirebildiği ama bu etkinin yalnızca travmatik olayların artışıyla kendini gösterdiği biçimindeydi. Eğer iyi bir yaşam sürecek kadar şanslılarsa, kısa kısa formunu taşısalar bile klinik depresyona yakalanmaları olasılığı diğerlerine göre daha fazla değildi. Ama eğer bir takım ciddi sorunlar yaşamak durumunda kaldılarsa, özellikle de tümüyle kontrolleri dışında kalan sorunlar, bu kişilerde depresyon gelişmesi olasılığı uzun uzun kombinasyonu taşıyanlardakine göre iki kat fazlaydı. İkinci bir çalışma da toplumu derinden ilgilendiren bir endişeyi konu alıyordu. Anne babasının tacizine uğramış çocukların kendilerinin de benzeri davranışlar sergileyeceği endişesidir bu. Çoğu kişi buna inanır ama bu ifade doğru mudur gerçekten? Araştırmacıların dikkatini çeken şey, kötü muamele görmüş bazı çocukların büyüdüklerinde şiddete eğilimli kişiler olmasına karşılık, aynı durumun benzer başka çocuklar için geçerli olmamasıydı. Bütün aşikar etkenler kontrol altındayken, çocuklukta maruz kalınan kötü muamelenin kişinin nasıl biri olacağında tek başına belirleyici olmadığı ortaya çıkıyordu. Şiddeti devam ettirenlerle ettirmeyenler arasındaki farkı anlamak isteyen Kaspi ve meslektaşları, iki çocuk grubu arasındaki ayrımın belirli bir genin ifade ediliş biçiminde, dipnot, gen ifadesi terimi, genin kodladığı özelliğin dışa vurumunu ifade eder. Ortaya çıkan bir farktan kaynaklandığını buldular. Genin düşük derecelerde ifade edildiği grupta davranış bozukluklarının ortaya çıkması ve bu çocukların ileride şiddet suçu işlemeleri olasılığı daha yüksekti. Ancak bu istenmeyen sonucun ortaya çıkma olasılığı çocukların tacize uğramış olmaları durumunda çok daha yüksekti. Genin kötü versiyonunu barındırdıkları halde kötü muamele görmemişlerse kendileri de ileride büyük olasılıkla bu tür davranışları benimsemeyeceklerdi. Genin iyi versiyonunu taşıyanlar ise çocuklukta şiddetli tacize uğramış olsalar bile bu şiddet döngüsünü ille de tekrarlayacakları anlamına gelmiyordu. Üçüncü bir örnekte ergenlik döneminde esrar içmenin yetişkinlikte psikoz olasılığını artırdığı yolundaki gözlemden gelmektedir. Bu bağlantı yalnızca bazı insanlar için geçerlidir. Buradaki can alıcı noktayı tahmin etmişsinizdir. Böyle bir duruma yatkınlığın altında yatan etken genetik bir varyasyon olabilir. Belirli bir alel kombinasyonu ile esrar kullanımı ve yetişkin psikozu arasında güçlü bir ilişki kurulabilirken farklı bir kombinasyonla bu ilişki zayıflar. Angela Scarpa ve Adrian Raine adlı psikologlar da benzer şekilde antisosyal kişilik bozukluğu, suçlular arasında sıklıkla görülen ve başkalarının duygu ve haklarını tümüyle hiçe sayma tutumuyla özetlenebilecek bir sendrom, tanısı konmuş kişilerde beyindeki işlevsel farklılıkları ölçtüler. Bulgulara göre sendromun ortaya çıkma olasılığı, beyin anormalliklerinin olumsuz çevresel deneyimlerle bir araya geldiği kişilerde en yüksekti. Bir başka deyişle beyninizle ilgili bazı sorunlarınız olsa bile iyi bir ev ortamında yetişmişseniz böyle bir sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Ama hafif beyin hasarına kötü bir ev yaşamı da eşlik ediyorsa zarların lehinize gelmesi olasılığı çok düşüktür. Bu örnekler kişiliği belirleyen nihai etkenin ne tek başına biyoloji ne de tek başına çevre olduğunu göstermektedir. İş gelip de genetik mi çevre mi sorusuna dayandığında cevap hemen her zaman her ikisi de olacaktır. Bir önceki bölümde de gördüğümüz üzere doğamızı da çevremizi de kendimiz seçmediğimiz gibi aralarındaki karmaşık etkileşimi de biz seçemeyiz. Bir genetik şablonu miras almış ve bizi biçimlendirecek olan ilk yıllarda hiçbir seçim hakkımızın olmadığı bir dünyaya doğmuşuzdur. İnsanların dünya ile ilgili bunca farklı bakış açısına, farklı kişiliklere ve karar verme konusunda da farklı kapasitelere sahip olmasının nedeni budur. Bunlar seçim değil, elimize gelen kartlardır. Bundan önceki bölümde vurgulanan nokta, bu koşullar altında insanların suçlarından hangi oranda sorumlu olduğunu belirlemenin güçlüğüydü. Bu bölümde vurgulamak istediğimiz nokta ise, bizi biz yapan düzeneğin basit olmaması bir yana, bilimin de elindeki parçalardan zihni nasıl inşa edeceğini anlamaktan henüz çok uzak oluşudur. Zihin ve biyoloji hiç kuşkusuz birbirine bağlıdır ama salt indirgemeci bir yaklaşımla çözmeyi umabileceğimiz türden bir bağ değildir bu. İndirgemecilik iki nedenle yanıltıcı olabilir. Birincisi, az önce görmüş olduğumuz gibi gen çevre etkileşiminin kavranamaz karmaşıklığı bizi herhangi bir kişinin hayat boyu yaşadığı deneyimler, yaptığı konuşmalar, maruz kaldığı tacizler, mutlulukları, yedikleri, aldığı keyif verici maddeler ve ilaçlar, maruz kaldığı pestisitler, gördüğü eğitim ve bunun gibi ile birlikte nasıl bir gelişim göstereceğini anlamaktan çok uzak kılmaktadır. Bu gerçekten de bizim için fazla karmaşık bir tablodur ve olasılıkla da öyle kalacaktır. İkinci olarak beyin kanamaları, hormonlar, ilaçlar ve mikroorganizmalar ve bunun gibi aracılığıyla kuşku götürmez biçimde öğrendiğimiz üzere moleküllerimize, proteinlerimize ve nöronlarımıza sıkı sıkıya bağlı olmamız bir parçalar yığını olarak tanımlanmamızı gerektirmez. Bizi oluşturan hücrelerden ibaret olduğumuz yolundaki aşırı indirgemeci görüş, insan davranışlarını anlamaya çalışan biri için yanıltıcı bir başlangıç noktası olacaktır. Bir sistemin çeşitli parçalardan oluşması ve bu parçaların da sistemin işleyişi için kritik önem taşıması, doğru bir betimleme için uygun bir çıkış noktası oluşturdukları anlamına gelmez. Öyleyse indirgemeci görüş neden daha başlangıçta tutunmuştu? Bunu anlamak için kavramın tarihsel köklerine inmemiz gerekir. Son yüzyıllarda düşünen erkekler ve kadınlar belirlenimci, deterministik bilimin serpilmesini, Galileo, Newton ve diğerlerin belirlenimci denklemleri aracılığıyla izlediler. Yaylar gerip toplar yuvarlayıp ağırlıklar atan bu bilim insanları, nesnelerin neler yapabileceğini basit denklemlerle giderek daha fazla tahmin edebilir oldular. Pierre Simon Laplace, 19. yüzyılda evrendeki her bir parçacığın yerinin bilinmesi durumunda, bütün geleceği öğrenecek şekilde ileriye yönelik hesaplamalar yapabileceği, sonra da denklemlerin geriye döndürülerek geçmişteki her şeyin öğrenilebileceği görüşünü ileri sürmüştü. İşte bu tarihsel başarı öyküsü, büyük olan her şeyin parçalarının giderek daha küçük ölçeklerde kavranmasıyla anlaşılabileceği temelindeki indirgemeciliğin özünü oluşturur. Bu bakış açısıyla anlamak, hep daha küçük düzeyler ele alınarak mümkün hale gelir. İnsanlar biyoloji temelinde anlaşılabilir. Biyoloji kimya ile, kimya ise atom fiziği denklemleriyle. İndirgemecilik Rönesans öncesinden beri bilimin motoru olmuştur. Ancak bu kavram her şey için en doğru bakış açısını sunmadığı gibi beyin ve zihin arasındaki ilişkiyi açıklayamayacağı da kesindir. Bunun nedeni belirme olarak bilinen bir özelliktir. Çok sayıda parçayı bir araya getirdiğinizde oluşan bütün toplamdan daha büyük bir şey olarak ortaya çıkabilir. Bir uçağı oluşturan iri metal parçaların hiçbiri tek başına uçma özelliğine sahip olmasa da hepsi bir araya getirildiğinde beliren ürün pekala havalanabilir. İnce bir metal çubuk bir jaguarı kontrol altına almada pek işe yaramaz ama bunlardan paralel olarak yerleştirilen birkaç tanesi topluca sınırlama özelliğine sahip olur. Beliren özellikler kavramı, bütünü oluşturan parçalardan hiçbirinin doğasında olmayan yepyeni bir şeyin ortaya konabileceğini ima eder. Bir başka örnek verecek olursak, bir kentsel otoyol planlamacısı olduğunuzu ve kentinizin trafik akışını, arabaların daha çok nerelerde kümelendiğini, nerede daha çok hız yapıldığını ve tehlikeli sollama girişimlerinin en çok nerelerde gerçekleştiğini anlamaya çalıştığınızı varsayın. Bunları çözümlemek için sürücü psikolojisi hakkında bazı modellere de ihtiyacınız olduğunu fark etmeniz fazla zaman almayacaktır. Vidaların uzunluğunu ya da bujilerin yanma verimliliğini araştırmayı önerecek olursanız işinizi kaybedersiniz. Çünkü bunlar trafik sıkışıklığını anlamada işinize yaramayacak açıklama düzeylerini oluşturur. Tüm bunlar küçük parçaların önem taşımadığı anlamına gelmez. Çünkü taşırlar. Beynin işleyişinde gördüğümüz gibi narkotik madde ilavesi, sinirsel iletici düzeylerinin değiştirilmesi ya da gen mutasyonu bir kişiyi kendisi yapan özelliklerde büyük değişimlere neden olabilir. Benzer biçimde vida ve bujilerde yaptığınız değişiklikler de motorun farklı biçimde çalışmasını sağlayarak arabayı hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir ve böylece diğer arabaların ona çarpma olasılığını yükseltebilir. Öyleyse sonuç açık. Trafik akışı parçaların bütünlüğüne bağlı olsa da anlamlı denebilecek hiçbir şekilde parçalara eşit değildir. Simpson ailesi programının neden komik olduğunu anlamak istiyorsanız, plazma ekran televizyonunuzun arkasındaki transistör ve kapasitörleri incelemek sizi fazla ileriye götürmeyecektir. Elektronik parçaların ayrıntılarını büyük ölçüde ortaya çıkarabilir, hatta elektrikle ilgili olarak daha önceden bilmediğiniz bir iki şey de öğrenebilirsiniz ama bu sizi mizahı anlamaya daha yakın kılmayacaktır. Simpson ailesini seyredebilmeniz tamamen transistörlerin bütünlüğüne bağlı olsa da parçaların kendileri hiç de komik değildir. Benzer şekilde zihin de nöronların bütünlüğüne bağlıdır ama nöronların kendisi düşünemez. Bu durum, beyinle ilgili nasıl bir bilimsel açıklama getireceğimiz konusu üzerinde bizi yeniden düşünmeye zorlar. Nöronlar ve içerdikleri kimyasalların fiziğini tümüyle ortaya çıkarmamız, zihni aydınlığa kavuşturacak mıdır? Büyük olasılıkla kavuşturmayacaktır. Beynin fiziğin kurallarını çiğnemiyor olması, ayrıntılı biyokimyasal etkileşimleri açıklayan denklemlerin bize doğru açıklama düzeyini sağlayacağı anlamına gelmez. Karmaşıklık kuramcısı Stuart Kaufman'ın ifadesiyle, "Sen nehrinin kıyısında yürüyen iki sevgili gerçekte Sen nehrinin kıyısında yürüyen iki sevgilidir, yoksa salt hareket halindeki parçacıklar değil." İnsan biyolojisiyle ilgili olarak inşa edilecek anlamlı bir kuram, kimya ve fiziğe indirgenemez ve evrim, rekabet, ödül, arzu, ün, kin, dostluk, güven, açlık ve bunun gibi için kendi kullandığı dilin sözcükleriyle irdelenmelidir. Trafik akışı nasıl ki vida ve bujilerin terminolojisiyle değil, hız sınırlandırmaları, işe gidiş geliş saatleri, yol senin benim kavgaları ve insanların iş günü bitiminde evlerine, ailelerine bir an önce dönme isteği temelinde anlam kazanırsa, sözünü ettiğimiz kuramda kendi dili çözüldüğünde anlam kazanabilir. İnsan deneyimlerini tam olarak anlamada beyne ait aksamın tek başına yeterli olmamasının bir nedeni daha vardır. Beyniniz kim olduğunuzu anlama oyununda işe karışan tek biyolojik oyuncu olmayıp, büyük sinir sistemi olarak da ifade edilebilecek endokrin, iç salgı sistemi ve bağışıklık sistemleriyle iki yönlü ve sabit bir bağ kurmuş durumdadır. Büyük sinir sistemi ise gelişimini etkileyen kimyasal çevreye, besin, kurşunlu boyalar, hava kirliliği vesaire güçlü biçimde bağımlıdır. Siz de kurduğunuz her bir etkileşimle biyolojinizi değiştiren ve karşılığında sizin de davranışlarınızla değiştirebildiğiniz karmaşık bir toplumsal ağın parçasısınızdır. Bütün bunlar sınırları düşündüğünüzde ilginç sorularla karşı karşıya bırakır sizi. Siz dediğimiz şeyi nasıl tanımlamanız gerekir? Nerede başlar, nerede bitersiniz? Tek çözüm, beyni sizliğin en yoğun biçimi olarak ele almaktır. Beyin dağın zirvesidir. Dağın kendisi olmasa da, beyin ve davranıştan söz ettiğimizde aslında çok daha geniş bir sosyobiyolojik sistem için kullandığımız bir kısaltmadan söz etmiş oluruz. Beyin, zihnin konutundan çok merkezidir aslında. Öyleyse nerede olduğumuzu bir özetleyelim. Giderek küçülen ölçeklere doğru ilerleyen, tek yönlü bir yol izlemek, indirgemecilerin yaptığı ve bizim de kaçınmak istediğimiz hatadır. Siz beyninizsiniz gibisinden kısaltılmış bir ifadeyle karşılaştığınızda, nörobilimin beyne devasa bir atomlar grubu ya da uçsuz bucaksız bir nöron ormanı gözüyle baktığını düşünmeyin. Çünkü zihinle ilgili olarak kazanmayı beklediğimiz anlayış, beyin işletim sisteminin en tepesinde yer alan ve hem iç düzenekler hem de çevreyle etkileşimin yönlendirdiği etkinlik örüntülerini çözümlemeye bağlıdır. Fiziksel madde ile öznel deneyimler arasındaki ilişkiyi anlamak için şu anda dünyanın dört bir köşesindeki laboratuvarlarda çalışmalar yapılmaktaysa da bu henüz çözülmeye oldukça uzak görünen bir sorundur. 1950'li yılların başında felsefeci Hans Reibach, insanlığın dünya ile ilgili tam bilimsel ve nesnel bir betimlemeyle, bilimsel bir felsefe ile karşı karşıya olduğunu söylemişti. Bu 60 yıl önceydi. Peki o noktaya ulaştık mı? En azından şimdilik değil. Hatta oldukça uzağında olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bazıları bilim her şeyi çözmek üzereymiş gibi davranarak çıkar işin içinden. Bilim insanları gerek destek kuruluşlarından, gerekse popüler medyadan kaynaklanan büyük bir baskı altındadırlar gerçekten de. Onlardan beklenen temel soruların her an yanıtlanabileceği izlenimini vermeleridir. Ama işin gerçeği koskoca bir soru işaretleri tarlasına bakmakta olduğumuzdur ve göz alabildiğine uzanan bir tarladır bu. Bu durum ilgili konuları incelerken açık olmayı gerektirir. Söz gelimi kuantum mekaniği alanı gözlem kavramını içerir. Bir gözlemci bir fotonun konumunu ölçmeye kalktığında bu eylem yalnızca bir an önce sayısız olasılıktaki durumlarda bulunabilecek olan fotonu tek bir konuma çökertir. Gözlem dediğimiz şeyi bunun neresine oturtacağız? İnsan zihni evrenin maddesiyle etkileşime girer mi? Bilimde tümüyle çözülmemiş bir mesele olarak kalmış olan bu durumun gelecekte fizikle nörobilim arasında kritik bir buluşma noktası olması beklenmektedir. Bilimcilerin çoğu günümüzde fizik ve nörobilime birbirinden tümüyle ayrı iki alan olarak bakmakta ve ikisi arasındaki bağlantılara daha derinden eğilmeye çalışan araştırmacılar da ne yazık ki sıklıkla dışlanmaktadır. Bu arayışla alay eden epeyce bilim insanı da vardır. Kuantum mekaniği gizemlerle dolu bir alan, nörobilim de gizemlerle dolu bir alan. Öyleyse ikisi aynı şey olmalı. Böylesi bir ilgisizlik ve hafife alma tutumu alanın zararınadır. Hemen belirteyim ki ben kuantum mekaniği ile bilinç arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmiyor, yalnızca bunun mümkün olabileceğini ve böyle bir olasılığı baştan reddetmenin bilimsel sorgulama geleneği ve bilimsel ilerlemeye ters düştüğünü söylüyorum. Beyin işlevlerinin klasik fizikle tümüyle açıklanabileceği söylendiğinde bunun yalnızca bir iddia olduğunu anlamak önemlidir. Hangi bilimsel dönemi yaşıyor olursak olalım, bulmacanın hangi parçalarının eksik olduğunu bilmek zordur. Buna bir örnek olarak beynin radyo kuramı olarak nitelendirdiğim bir olgudan söz edeceğim. Farz edin ki bir Kalahari yerlisisiniz ve kumda yürürken bir transistörlü radyoya rastlıyorsunuz. Onu elinize alıyorsunuz, düğmelerini kurcalıyorsunuz ve birden hayretle fark ediyorsunuz ki bu tuhaf küçük kutudan sesler akıyor dışarıya. Eğer meraklı bir kişiliğe ve bilimsel bir zihne sahipseniz ne olup bittiğini anlamaya çalışacak, belki arka kapağı açacak ve küçük bir tel yuvasıyla karşılaşacaksınız. Diyelim ki seslerin kaynağını bulmak için dikkatle bir bilimsel çalışmaya giriştiniz. Yeşil teli ne zaman çekseniz seslerin kesildiğini fark ediyorsunuz. Teli yeniden bağladığınızda ise yeniden ses gelmeye başlıyor. Aynı şey kırmızı tel için de geçerli. Siyah teli çektiğinizde sesler karışıyor. Sarı teli çektiğinizde ise sesin şiddeti azalarak neredeyse fısıltıya dönüşüyor. Bütün kombinasyonlar üzerinden tek tek giderek sonunda açık bir sonuca varıyorsunuz. Sesler tümüyle devrenin bütünlüğüne bağlı. Devre bağlantılarını değiştirirseniz ses çıkışına da zarar vereceksiniz. Bu yeni keşiflerden duyduğunuz gururla harekete geçiyor ve bazı tel düzenlemelerinin bu sihirli sesleri nasıl ortaya çıkardığının bilimini geliştirmeye adıyorsunuz yaşamınızı. Çalışmalarınızın bir noktasında gencin biri geliyor ve size bazı elektrik sinyal döngülerinin nasıl olup da müzik ve konuşma üretebildiğini soruyor. Yanıtı bilmediğinizi itiraf ediyorsunuz ama bilimsel çalışmalarınızın bunun yanıtını vermek üzere olduğu konusunda da ısrarlısınız. Sonuçlarınız eksik ve sınırlı. Çünkü ne radyo dalgaları ne de daha genel olarak elektromanyetik ışınımla ilgili bir şey biliyorsunuz. Uzaktaki kentlerde ışık hızında yol alabilen görünmez dalgaları karıştırma yoluyla sinyal gönderen, radyo kulesi adı verilen yapıların var olduğu gerçeği size öylesine uzak ki, böyle bir şeyi hayal bile edemezsiniz. Radyo dalgalarının tadına bakamazsınız, onları göremez, koklayamazsınız. Üstelik onları düşleyebilecek kadar yaratıcı olmanızı gerektirecek bir baskı da yok üzerinizde. Hadi diyelim ki ses taşıyan, görünmez radyo dalgalarını gerçekten de aklınızda kurgulayabildiniz. Bu varsayımınızla kimi ikna edeceksiniz? Dalgaların varlığını gösterecek teknolojiye sahip değilsiniz ama herkes de haklı olarak ikna edilmeyi bekliyor. Böylece bir radyo maddecisi haline geliyor ve telleri doğru şekilde düzenlemenin bir şekilde klasik müzik ve zekice konuşmalar ürettiği sonucuna varıyorsunuz. Bulmacanın çok büyük bir parçasının eksik olduğunun farkında bile değilsiniz. Beynin bir radyo gibi olduğu, yani oradan buradan gelen sinyalleri toplayan birer alıcı olduğumuz ve bunun içinde sinirsel devrelerimizin yerli yerinde olması gerektiği iddiasında değilim. Yalnızca bunun mümkün olabileceğini söylüyorum. Bilim bugünkü durumuyla bu söylediklerimi geçersiz kılacak veriye sahip değildir. Tarihin bu noktasında bildiklerimizin ne kadar az olduğunu göz önüne alarak, bu tür kavramları henüz ne kabul edip ne de yadsıyabildiğimiz fikirleri yerleştirdiğimiz büyük dosya dolabında saklamak zorundayız. Sıra dışı varsayımlar üzerinde deney tasarlayan bilim insanlarının sayısı her zaman az olacaktır ama bu tür fikirler, kanıtlar belirli bir yöne işaret edene kadar birer olasılık olarak önerilmeli ve buna uygun biçimde geliştirilmelidir. Tutumluluk, Occam'ın usturası olarak da bilinen ve doğru açıklamanın olasılıkla en basit açıklama olduğu biçiminde özetlenebilecek ilkede olduğu gibi, bilim insanları arasında sık geçen bir kavram olsa da içerdiği bariz zarafetin tuzağına düşmemiz gerekir. Çünkü bu akıl yürütme biçimi geçmişte başarılı olduğu kadar başarısız da olmuştur. Örnek verecek olursak, Güneş'in dünya çevresinde dolandığı en küçük ölçekteki atomların daha büyük ölçekli cisimlerle aynı kurallara tabi olduğu ya da algıladıklarımızın gerçeği yansıttığı görüşleri bu tutumluluk ilkesiyle uyuştuğu halde hepsinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bana kalırsa bu tutumluluk tartışması aslında tartışma bile değildir. Tek işlevi daha ilginç görüşlerin önünü kesmek olmuştur. Tarihe bir kılavuz gözüyle bakacaksak eğer, bir bilimsel problemi köşeye sıkıştırmış olduğumuzu varsaymanın hiçbir zaman iyi bir fikir olmadığını görebiliriz. Tarihin bulunduğumuz noktasında ise nörobilim camiasının çoğunluğu maddeci ve indirgemeci bakış açısını benimsemiş durumdadır. Bunun kapsadığı modele göre kendimizi anlamanın yolu, insanı her biri kimya ve fiziğin temel kurallarına uyan hücreler, kan damarları, hormonlar, proteinler ve sıvılar topluluğu olarak ele almaktan geçer. Nörobilimciler her sabah laboratuvarlarına gider ve parçaları yeterince anlamanın bütünü de anlamamızı sağlayacağı varsayımıyla işe koyulurlar. Bu en küçük parçaya kadar ayırma yaklaşımı, ne de olsa bilimin fizik ve kimyada yanı sıra elektronik gereçlerde devreye giren, tersine mühendislikte yararlandığı başarılı yaklaşımın ta kendisidir. Ancak bunun nörobilimde de işe yarayacağının gerçek bir garantisi yoktur. Özel ve öznel deneyimleriyle beyin şu ana kadar üstesinden gelmeyi başardığımız bilimsel problemlerin hiçbirine benzemez. Size indirgemeci bir yaklaşımla problemi köşeye sıkıştırmış olduğumuzu söyleyecek bir nörobilimci aslında problemin karmaşıklığını anlamamıştır bile. Unutmayın ki bizden önceki kuşaklar da evreni anlamak için gerekli temel donanıma sahip oldukları varsayımıyla işe koyulmuş ve istisnasız biçimde hepsi de yanılmıştı. Optik kurallarını anlamadan gökkuşağı ile ilgili bir kuram oluşturmaya, elektrikle ilgili bilgi sahibi olmadan yıldırımı anlamaya ya da sinirsel ileticiler keşfedilmeden Parkinson hastalığı ile baş etmeye çalıştığınızı düşünün. Kapsayıcı bilim düşünün, nihayet gerçekleştiği, kusursuz koşullara sahip bir nesle doğacak kadar şanslı ilk kişilerin bizler olduğu düşüncesi size mantıklı geliyor mu? Yoksa önümüzdeki 100 yıl içinde insanlar geriye dönüp baktığında onların bilip de bizim bilmediğimiz şeylerin eksikliğiyle bugün nasıl yaşadığımızı merak etmeleri mi daha olası? Tıpkı 4. bölümde sözünü ettiğimiz kör kişiler gibi, bizler de bilgi yokluğunun olduğu noktalarda kara birer delik algılamayız. Herhangi bir eksiğimiz olduğunun farkında değilizdir o kadar. Maddeciliğin yanlış olduğunu söylemediğim gibi, yanlış olduğunu umduğumu bile söylemiyorum. Ne de olsa maddeci bir evren bile aklımızı başımızdan alacak kadar muhteşem ve ilginç olacaktır. Bir an için moleküllerin bir araya gelip doğal seçilimin kurallarınca çoğalmalarından oluşan milyarlarca yıllık bir sürecin birer ürününden ibaret olduğumuzu düşünün. Dans edip duran milyarlarca hücrenin içinde sıvı ve kimyasalların aktığı yığınla yoldan oluşmuşuz yalnızca. İçimiz paralel seyreden trilyonlarca sinaptik konuşmanın vızıltısından geçilmiyor. Mikron ölçeğindeki devrelerden oluşmuş bu geniş yumurtamsı doku, modern bilimin hayal bile edemeyeceği algoritmalar kullanıyor ve bu nöral programlar da bizim kararlarımızın, aşklarımızın, tutkularımızın, korkularımızın ve isteklerimizin doğmasına yol açıyor. Bu bana göre inanılmaz bir deneyim olurdu. Kutsal kitaplarda savunulan her şeyden daha muhteşem bir deneyim. Bilimin şimdiki sınırları dışında yer alan ne varsa hepsi de gelecek nesiller için birer açık soru konumundadır. İsterse katı kurallı bir maddecilik olsun. Bu bile yeter de artar. Arthur J. Clarke, yeterince ilerlemiş durumdaki bir teknolojinin sihirden farkı olmadığını ara ara hatırlatmaktan hoşlanırdı. Bundan hareketle ben de kendi merkezimizin tahtından inmenin üzücü olduğunu düşünmüyor ve bunu bir tür sihir olarak görüyorum. Kitap boyunca kendimiz olarak nitelendirdiğimiz biyolojik sıvı torbasının içindeki her şeyin şimdiden sezgilerimizin çok ötesinde kaldığını, böylesi geniş kapsamlı etkileşimlerin düşünme kapasitemizi, hatta bizim ötemizde bir şey olduğu yolundaki iç gözlemimizi bile fazlasıyla aştığını gördük. Oluşturduğumuz sistemin karmaşıklığı Clarke'ın sihirli teknolojisinden ayırt edilemeyecek ölçüde geniştir. Bilinen şu deyişle ifade edecek olursak, eğer beyinlerimiz anlaşılabilecek kadar basit olsaydı, bizler onu anlayacak kadar akıllı olamazdık. Evren onu şimdiye kadar düşlemiş olduğumuzdan nasıl daha büyükse, bizler de iç gözlem yoluyla hissettiğimizden daha büyük birer varlığız. Şu sıralarda iç uzayın enginliğine ilk bakışlarımızı atmaktayız. Bu içsel, gizli ve yakın evrenin kendi hedeflerini, kendi gerekliliklerini ve kendi mantığını dayattığını görüyoruz. Beyin, kendimize yabancı hissettiğimiz tuhaf bir organ olsa da ayrıntılı devre örüntüleri içsel yaşantımızın manzarasına biçim verebiliyor. Ne inanılmaz, ne şaşırtıcı bir şaheserdir beyin. Ve bizler de ne şanslıyız ki dikkatimizi ona yoğunlaştırmamıza olanak sağlayan teknoloji ve iradeye sahip bir neslin üyeleriyiz. Evrende keşfetmiş olduğumuz en harikulade şey bu. Beynimiz, yani ta kendimiz. Kitabın sonu. 8 Temmuz 2017. Sayfa 229. Teşekkür. Bu kitabı kaleme almada bana esin kaynağı olan birçok kişi oldu. Kiminin atomları, benimkiler bir araya gelmeden çok önceleri kendi yollarına devam etmişti bile. Belki atomlarımdan birkaçını onlardan almış olabilirim ama asıl önemlisi denize bırakılmış şişe içindeki mesaj misali geride bıraktıkları fikirlerin bir kısmını miras alacak kadar şanslı olmamdır. Şanslı olduğum bir diğer konuysa inanılmaz derecede akıllı kişilerden oluşan bir ağla aynı dönemi paylaşmış olmamdır. Başta annem ve babam Cyril ve Arthur, sonra tez danışmanım Reed Montague ve Salk Enstitüsü'nde çalışan Terry Chesnovsky ve Francis Crick gibi akıl hocalarım. Birkaçının adını vermem gerekirse Jonathan Downer, Brett Mensch, Chess Stetson, Dan Vogt, Abdul Kudrat ve Brian Rosenthal gibi meslektaşlar, öğrenciler ve dostlarımdan gün be gün aldığım ilhamın da tadını çıkarmaktayım. Uzman gözüyle yaptıkları editoryal geri bildirimler için Dan Frank ve Nick Davis'e, kitabı satır satır okuyan Tina Borja'ya ve Tommy Sprague, Steffi Thompson, Ben Buman, Brent Parsons, Ming-Bo Chai ve Daisy Thompson Lake dahil laboratuvarımdaki bütün öğrencilere ayrıca teşekkür ederim. 5. bölümde aktardığım düşüncelerden bir kısmına biçim veren semineri için Jonathan D. Cohen'e minnettarlığımı belirtmek isterim. Sanogah Darling Robertson'a ise Incognito başlığını önerdiği için teşekkürü borç bilirim. Kitaplarımı yetenekli Andrew Wiley, benzersiz becerileriyle Sarah Kalfant ve bütün becerikli çalışma arkadaşları da dahil Wiley Ajansı'nın sunduğu sağlam ilkeler çerçevesinde yayımlayabildiğim için şanslıyım. Bana ve bu kitaba en başından beri inanan, ilk temsilcim Jane Gelfman'a derin şükranlarımı iletmek isterim. Jamie Bing'e de sınırsız hevesi ve büyük destekleri için teşekkür ederim. Ve son olarak sevgisi, mizah duygusu ve desteği için eşim Sara'ya teşekkür etmek istiyorum. Geçenlerde üzerinde mutluluk yazan bir tabela ile karşılaştığımda zihnimde anında beliren manşetin Sara düşüncesi olduğunu fark ettim. Mutluluk ve Sara, beynimdeki ormanın derinliklerinde sinaptik birer eş anlamlıdır sanki ve yaşamımdaki varlığı için ona minnettarım. Kitap boyunca yazarlık geleneğine uygun olarak ben yerine biz sözcüğünün kullanıldığını fark edeceksiniz. Bunun üç nedeni var. Birincisi, çok miktarda bilgiyi bir araya getiren, her kitapta olduğu gibi benim de bu kitapta yüzyılları kapsayan bir süre boyunca gelmiş geçmiş binlerce bilim insanı ve tarihçiyle işbirliği yapmış olmamdır. İkinci neden, okuyucu ile yazar arasında olması gereken etkin işbirliğidir. Üçüncü neden de şuna dayanır. Beyinlerimiz çoğuna herhangi bir erişimimizin bulunmadığı engin, karmaşık ve değişken alt parçacık gruplarından oluşur. Bu kitap ise birkaç yıllık süre içinde hepsinin de adı David Eagleman olan ama her geçen saat az çok değişen birkaç farklı kişi tarafından kaleme alındı.